güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak Tuna Boyu'ndan köşemiz var. Tuna Nehri zor bir su yoludur. Tuna Nehri'nin adaları da Tuna Havzası'nda gelişen Osmanlı hakimiyetine paralel olarak fethedilmiştir. Osmanlı yönetimi Tuna üzerindeki adaları birer iskan mahalli haline dönüştürmüş ve bu şekilde hem güvenlik hem de ekonomik birikim oluşturmuştur. Sevgili dinleyicilerimiz, Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız bizlerle birlikte olacak ilk bölümümüzde. Ve bir zamanlar Türk nüfusun yaşadığı, şimdilerde baraj suları altında kalmış Adakale'yi konuşacağız. Ve Sungun Babacan. Seslendirme dünyasının Brad Pitt'i, Tom Hanks'i, Mel Gibson'ı, Tom Cruise'u. Yalnızca seslendirme dünyasının değil, şahsımda benim de seslendirme, sunuculuk ve spikerlik yaşamımın en kıymetli isimlerinden. TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati'nden sevgili hocam. O sıcacık sesiyle, yumuşacık kalbiyle bana mesleği sevdiren ve tüm incelikleriyle öğreten diksiyon ve drama eğitmeni Biricik Sungun abim. Onu tanıma ve öğrencisi olma şerefine eriştiğim için gerçekten çok şanslıyım. Sevgili dinleyicilerimiz, Biricik Sungun abimizi bu hafta sonu kaybettik. Vefatından öyle büyük üzüntü duyuyoruz ki. Ancak o da tüm değerli sanatçılarımız gibi sonsuzluğa adını yazdırdı. Ve bizler onun seslendirdiği filmleri izledikçe, onun yüreklere işleyen sesini duydukça o hep kalbimizde yaşamaya devam edecek. Büyük sanatçımızı saygıyla, sevgiyle, rahmetle anıyor tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, 2019 yılında sevgili Sungun abimizle radyomuzda çok güzel bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Biz de bugün 2019 yılında değerli seslendirme sanatçımız Sungun Babacan'la yaptığımız söyleşiyi yayınlayacağız programımızın ikinci bölümünde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Kırlara dalmışsan, çaldığın kapılardan hep nasihat almışsan. Çiçek nedir görmeden bozkırlara dalmışsan, çaldığın kapılardan hep nasihat almışsan. Üstelik bu alemde aşktan mahrum kalmışsan. Desene ki güzelim sen hiç yaşamamışsın. Desene ki güzelim sen hiç yaşamamışsın. Üstelik bu alemde aşktan mahrum kalmışsan. yaşamamışsın. Desene ki güzelim sen hiç yaşamamışsın. Su verdin goncalar açmadan soluyorsa, sığındın geceler insafsız oluyorsa, su verdin goncalar açmadan soluyorsa, sığındın geceler insafsız oluyorsa, üstelik bu hikaye aşksız son buluyorsa, desene ki güzelim sen hiç yaşamamışsın. Desene ki güzelim sen hiç yaşamamışsın. Üstelik bu hikaye aşksız son buluyorsa, desene ki güzelim sen hiç yaşamamışsın. Desene ki güzelim sen hiç yaşamamışsın.
Tuna boyunda. Güne bakan Tuna boyundan köşemizde başladı sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Sizin hanım iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Bugün Adakale'yi konuşacağız ve anlatacağız sevgili dinleyenlerimize. Bir zamanlar Türk nüfusunun yaşadığı bir yer, şimdilerde ne yazık ki baraj suları altında kaldı. Hocam kaç yılında tam bu sular altında kalma durumu gerçekleşti ve Türk nüfusu oradan başka yere göç etmek durumunda kaldı?
Şimdi onlara girelim Sezin Hanım ama izniniz olursa.
Estağfurullah.
Ondan önce... geçen hafta Osmanlı Tunası'ndaki adaları saydık. Hı hı. Ve bunların içerisinde en büyüğün Adakale olduğunu söyledik. Hı hı. Adakale'nin de Orşova'nın karşısında yer aldığını ifade ettik. Adakale'nin diğer adlarının da adayı Büzürk, bugün günümüzdeki adı Ostravul Mare, Sans Adası, Orşova Adası ve adayı Kebir gibi adları taşıdığını ifade ettik. Adakale'nin bu anlattığımız hikayesine girmezden evvel eğer izniniz olursa bugün, yani Almanya'nın kara ormanlar bölgesinden, yani Münih'e yakın kara ormanlar bölgesinden çıkıp 3000 küsur kilometre yol kat edip Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri üzerinde bugün hala da Adakale'ye benzer, bizim Adakale'miz Tuna'nın suları altında ama hala Adakale'ye benzer, ondan daha küçük, ona yakın boyutta olan ve üzerinde insanların yaşadığı adalar var. Eğer izniniz olursa bir cümleyle bunlardan söz etmek istiyorum.
Tabii ki
istiyorum.
Hocam ne demek?
Bulgaristan'da çok geçmese de kayıtlarda bu 89 göçü öncesinde soydaşlarımızın kan ağladığı Belena Adası, Kozludoy Adası, Vardim Adası Bulgaristan'ın Tuna üzerindeki adaları olarak sayılabilir. Sırbistan'ın Belgrad'da Adavuja, yine Belgrad'da Kozara, yine Belgrad'da Büyük Savaş Adası, yine Belgrad'da Visiçka Ada, Sırbistan'ın Tuna üzerindeki Belgrad adaları, yine Sırbistan'ın Pançova'da Çakviyanak adası, yine Pançova'da Stefanak adası, Borkuntumak adası ve devamında Kamenička adası, Kovalinski Rit, Ostrova, Veliko Gradiste, bunları böyle hızlı hızlı geçeyim istiyorum çok fazla uzatmadan. Yine Romanya'da Kalnovat adası, bir de Hırvatistan'da Borova Adası, Slovakya'da Bratislava'da Zihov, Zitini Ostrov Adası, ki bu çok önemli. Bugün günümüzde bu Bratislava'daki Zitini Ostrov Avrupa'nın en büyük nehir adası olarak geçiyor. Yine Macaristan'da Budapeşte de çok meşhurdur Margaret Adası. Bu da Budapeşte de Lupa Adası, Budapeşte de Obuda Adası. Sonra Szentere'de Szentere Adası, Bulgaristan'ın Tuna üzerindeki adaları. Bütün bunların yanında gerçekten görülmeye değer bir Tuna Adası Avusturya'da, Viyana'da Donau-Insel adası gerçekten de başlı başına bir program konusu olacak bir adadır. Bunun yanında Tuna'nın her iki ülkenin ortak adaları olan adaları var. Romanya, Bulgaristan'ın Kopanita adası, Hırvatistan, Sırbistan'ın Tarengrad adası, Vukovar adası da bugün günümüzdeki Tuna'nın adaları olarak sayılabilir. Diyelim ve izniniz olursa Adakale'ye başlayalım.
Adakale'ye geçelim. Buyurun hocam.
Adakale, Macarca Ujor Sova, Sırpça ve Bulgarca Adakale, Türkçeden geçme bir ad taşıyor. Osmanlı tarihi içinde Adakale, bakın bu çok önemli diye bunu dinleyenlerimizle paylaşmak istiyorum. Macaristan'ın kilidi, Romanya ve Sırbistan'ın anahtarı olarak kabul edilen bir kara parçası Adakale. Tuna Nehri üzerinde Tuna Demir Kapısı'nın yukarısına, önümüzdeki haftalarda bu Tuna Demir Kapısı'nı anlatmak istiyorum ben. İzniniz olursa. Orşova'nın aşağısında bugünkü Romanya'ya 300, bugünkü Sırbistan'a 400 metre mesafede toplam 2 hektarlık alana sahip olan ve dikdörtgen şeklinde olan bir ada, Adakale. Geçmişte Adakale Tuna Nehri'nin anahtarı konumunda, Orşova'nın ön karakolu konumuna sahip, Belgrad'a giden yolun kapısı ve Osmanlı ile Avusturyalıların arasındaki savaş ve güç mukayesesinde son derece stratejik öneme sahip. Peki Adakale, Orşova'nın yaklaşık 4 kilometre doğusunda Tuna Nehri'nin Karpat Dağları'nın coğrafi olarak nerede onu anlatmak için söylüyorum. Karpat Dağları'nın uzantısını yararak Eflak Ovası'na çıktığı ve Demir Kapı Boğazı'na girmek üzere keskin bir dirsek yaptığı yerde ve Tuna Nehri'nin tam ortasında bulunmaktaydı. Toplam 160 bin metrekare alana sahip Adakale, 800 metre uzunluğunda ve 200 metre genişliğinde. Az önce de söyledim, adeta bir dikdörtgeni andıran bir yapısı vardı diyorum, geçmiş zaman kipi kullanarak üzülerek de olsa. Adakale, Seyit Hanım, Sultan Murat Ravendigâr döneminde 1390 yılında Firuz Bey tarafından Didin ve Orşova'nın fethiyle birlikte fethettiğimiz toprak parçası, kalıcı olarak 1442 yılında Osmanlı elinden çıkan ve Osmanlılar, Avusturyalılar, Sırplar ve Macarlar arasında sık sık el değiştiren Adakale, Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad, Klodova, diğer adı Fethülislam ve Orşova şehirlerinin yeniden hakimiyet altına almasıyla bir Osmanlı toprağı olmuş ve 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı Devleti ile Avusturyalılar arasındaki mücadelelerde bir ön karakol görevini yapmış. 1688 yılında Avusturyalıların Belgrad'ı, Fethülislam'ı ve Orşova'yı geri alması ile birlikte Adakale de elimizden çıkmış. Fakat 3 sene sonra yine Nişle ve Belgrad'ın fethiyle bizim kalemiz haline gelmiş. Adakale'nin bu gelme gitme olayı ne yazık ki daha sonraki süreçte zaman zaman elimizden çıksa da uzun bir müddet bizim elimizde kalmış Adakale. 1718 yılında imzalanan meşhur Pasarofça Anlaşması'yla da Osmanlı hakimiyetinde kalmış. Ne zamana kadar? 1924'e kadar. Nasıl? Şimdi onu ifade etmek istiyorum. 3 Mart 1878'de imzalanan Yeşilköy Anlaşması'yla Avusturya, Macaristan, Romanya, Sırbistan ve Osmanlı Devleti sınırlarının tam kesiştiği noktada kalır Adakale. 13 Haziran 13 Temmuz 1878'de yapılan meşhur bu 93 Harbi dediğimiz harften sonra yapılan Berlin Kongresi'nde güzel bir tesadüf, güzel bir tevafuk ele almaya unutulur. Ele almaya unutulunca da Adakale 1878'den 1923'e kadar, 20-23'e kadar ilginç Osmanlı hakimiyetinde kalır. Hatta ilginç olan, daha ilginç olan şu, Osmanlı Devleti'nde meşrutiyet, ikinci meşrutiyet ilan edildiği zaman Adakaleliler Meclis-i Mebusan'a temsilci göndermişlerdir. Yani bildiğimiz Osmanlı toprağı. Halbuki o bizim 1878'deki savaştan sonra, Berlin Anlaşması'ndan sonra Tuna'dan tamamen çekildiğimiz bir vakadır. Hı hı. Tuna'da adeta son vatan toprağı olarak Adakale'yi bırakmışız. Hı hı. Nihayet Birinci Dünya Harbi'nin sonunda 4 Haziran 1920'de imzalanan Trianon Anlaşması'yla adanın hakimiyetini Romanya'ya bırakmışız. Ancak fiili olarak adayı Romanya'ya terk edişimiz 1923'te imzalanan Lozan Anlaşması'yla gerçekleşmiş. Adakale, Romanya toprağı olduktan sonra sadece Türk, bakın burası çok önemli, sadece Türklerin yaşadığı bir yer olarak kalmış. 1960'larda baraj yapım kararı alındığında Adakale'de 150 haneden oluşan bir Türk nüfusu var. Bu yönüyle bakıldığı zaman Adakale, Romanya sınırları içinde yaşayan halkın tamamının Türkler tarafından oluşturulduğu tek yerleşim yeri olarak kalmış. Bu önemli diye söylüyorum. 60'larda bir baraj o zamanki Yugoslavya ile Romanya arasında yapmaya karar verilmiş. 1967 yılına gelindiğinde bu anlaşma gereği Orşova yakınındaki Guravai burnunda demir kapıda hidroelektrik barajı inşa etme kararı alınmış ve bir yıl sonra da Adakaleliler maalesef oradan tahliye edilmiştir. Adakale'nin Türk nüfusu oradan daha çok Dobruca, bugünkü Romanya'nın güneyindeki Köstence, Dobruca bölgesinde Köstence, Mangalya, Babadağ, o bölgeye büyük bir kısmı da Türkiye'ye göç etmiştir.
Peki ya tarihi eserler hocam?
Evet, şimdi oraya geliyorum. Baraj 1970 yılında tamamlanmış ve tarihi eserler ne olmuş? Şimdi oraya gelelim. Tarihi eserler de maalesef Tuna'nın soğuk suları altında kalmış. Çetin Hanım, Adakale'de Türk yaşamına gelelim. Biliyorsunuz Türk'ün olduğu her yerde mutlaka bitkisel anlamda bir çınar ağacı vardır. Yine Türklerin yaşadığı her yerde mutlaka çiçek olarak gül ekilir. Bu anlamda Türklerin, bizim ecdadımızın bahçelerini, gönlünü, kalbini süsleyen çiçek güldür. Bizim ecdadımızın onurunu omuzlarını yukarıya kaldıran ağaç da çınar ağacıdır. Adakale'de bizim yaşamımızın olduğu, bizim otantizmimizin olduğu bir kale olduğu için aslında bir yönüyle çınarların bulunduğu bir kale, diğer yönüyle de Adakale güllerin olduğu, gülün yaşadığı, gülün kalesi olan bir Türk yerleşim yeri Adakale. Maalesef nehirin sularının baraj nedeniyle yükselmesi nedeniyle de bütün eserler yavaş yavaş Tuna'nın altında kalmış.
Hocam, peki aslında o tarihi eserler de tahliye edilebilirdi. Çünkü bizim tabii ülkemizde de bu tür bir durum gerçekleşmişti. Ama çok düzgün bir şekilde o eserler başka yere taşındı. Hani keşke öyle yapılma imkanı olabilseymiş.
Şöyle, kalenin bir kısmı taşınmış. Surlarının, taşların bir kısmı taşınmış. Ama şimdi orada bize ait olan yaşam maalesef taşınamamış. Evet. Bir de bir şey söyleyeyim. Bakın, Adakale dar sokaklara, hane olarak adlandırılan evlere, ki bu evlerin her birinde mutlaka gül var. Öyle bir yaşantı var Adakale'de. Bugünkü Dobruca'daki Türk evlerine benzer tek katlı, kagir, beyaz gövdeli, tuğladan ve çamurla süvalı bu evlerin çatıları kiremit ve metal saçtan, bu evlerin bahçe duvarları içerisi gözükmeyecek kadar yüksek. Adakale'nin evlerinin geniş ve sibirli sofaları var. Odalarda alçak sedir, minder ve yastık, sedirlerde dantel işlemeli yaygılar var. Bu evlerin odalarında el dokuması halı ve kilimler var. Bu evlerden başka Adakale'de adına kalenin varoşlarında daha çok yoksul kesimin kaldığı kemerhane denilen kale kemerlerindeki taş evler var. Şimdi tarihi eserleri kaleyi, oradan kalenin taşlarını taşıdınız ama oradaki hayatı
nasıl taşıyacaksınız?
Oradaki yaşamı taşımanız mümkün değil. Evet. Buna rağmen bir söyleyelim, neleri kaybetmişiz, neleri yitirmişiz. Adakale'nin sadece dar sokaklı evleri, bu evlerde sedirlerde yastık ve dantel işlemeli yaygıları yok. Adakale'nin bir de camii var. Adakale Camii. Tarihi bir cami. Kale kapısı üzerinde yüksek bir set üzerinde dikdörtgen planlı Kagir Camii. Bu caminin banisi kim? Sultan 3. Selim. Yani 1800'lerin başında yapılan bir cami. Caminin yüksek duvarları ve tek şerefeli minaresi var. Caminin Sultan 1. Mahmut tarafından hediye edilmiş değerli, bakın bu çarpıcı, değerli el yazmalarının olduğu bir de kütüphanesi var. Yine caminin Sultan II. Abdülhamit Han tarafından hediye edilmiş ipek bir halısı var. Bu caminin hemen yanında bu çok önemli Horasan erlerinden Bektaşi Şeyhi Miskin Baba Türbesi var. Başka Eren Dede Türbesi var. Başka Tezveren Dede Türbesi var. Maalesef bunlar da Tuna'nın sularının altında kalmış. Tarihi dokusuyla başlı başına bir güzellik kaynağı olan Adakale, Manolya, Akasya, Kavak, Salkın Söğüt, Çınar az önce söyledim, Leylak ve Bataklık sazları ile de bir doğa harikası. Bunun yanında adeta gül kokan sokaklarıyla da apayrı bir cennet.
Evet.
Buğday, mısır, incir, üzüm de yetiştirilen Adakale'de bu Adakale'ye mahsus ürünler daha çok Orşova ve Kladova pazarlarında satılmış yıllarca. Adakale üzümlerine Adakalka denmiş. Bunun yanında turizmden pay alan Adakale'ye Tuna'da seyreden turist vapurları uğrar ve pazar yerinden hediyelik eşya, Türk şekeri, helva, rahat lokumu ve sucuk almışlar yıllar ve asırlar boyu.
Hocam peki, bu arada Adakale'nin son iki meşhur dakikamızın içinde olduğunda müsaadenizle hatırlatmak isterim.
Bitiriyorum. Adakale'nin en meşhur mekanlarından bir tanesi, iki tane kahvehanesi. Bunlardan biri pazar yerinde, diğeri Romanya tarafına bakan tepede setin üzerinde yer almakta. Burası önemli. Burada tandırdaki kor ateşin üzerinde sıcak kum tepesinde gezdirilen bakır cezvelerle Türk kahvesi yapılır ve küçük fincanlarla ikram edilirmiş. Adakale barajın yapımından sonra önce insanlarını kaybetmiş, ardından taş ve tuğladan inşa edilmiş olan kalesini, Üçüncü Selim tarafından yaptırılmış olan cami, tekke ve türbelerini, çarşısını, pazarını, evlerini, iskelesini, kahvehanelerini kaybetmiş. Bunlar sular altında kalmış. Sezin Hanım, bizim için Adakale sıradan bir toprak parçası değil,
evet hocam,
yitirilmiş bir vatan toprağıdır.
Siz öyle bir anlattınız ki hocam, sanki ben şu anda gözlerimi kapasam kendimi o sular altında kalmamış, o güllerle donatılmış, o sedirlerin üzerinde kahvemi yudumlarken o serinlikte belki de orada yaşayan o Türk halkıyla sohbet ederken hissettim.
Peki,
öyle güzel anlattınız ki keşke hani o günler geri gelse ve biz de o Tuna Nehri'nin sularının altında kalan değil ama o suların üstündeki o duygu dolu yaşamı bir kez daha yaşasak. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam yayınımıza katıldığınız için, aktardıklarınız için.
Diliyorum.
Önümüzdeki hafta yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
bizi heyecanım. Hey canım, kimse bilmez ahvalimiz, eyvallah. Hey hey dost.
Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta sonu aramızdan ayrılan değerli abim, hocam, seslendirme sanatçısı, seslendirme yönetmeni, çevirmen Sungun Babacan'la 2019 yılında yaptığımız söyleşiyi yayınlıyoruz. Sungun abi, nur içinde yat. Seni hiç unutmayacağız. Seslendirme sanatçısı, çevirmen, o özel isim, duayen isim Sungun Babacan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Nasılsın?
Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyicilerimizin ve sizin izninizle, müsaadenizle size abi diye hitap etmek istiyorum.
Lütfen, lütfen. Bak, ben de sana nasılsın dedim.
Evet.
Çünkü sen benim çocuğumsun, sen benim öğrencimsin, sen benim gurur kaynağımsın, sen çocuk saatindensin.
Sungun abi, o kadar sizi gördüğüm için şu anda neler hissettiğimi anlatmam, inanın kelimelere sığmaz. Kalbim nasıl küt küt atıyor tıpkı.
Benim de ben de heyecanlanıyorum.
O 9 yaşında stüdyodan ilk girdiğim günü hatırlıyorum. Beni karşıladığınız o anı hatırlıyorum. İnanın gözleriniz hep aynı, o sıcak bakışınız, hani soyadınız gibi babacan bakışınız.
Çok
hep
teşekkür
aynı.
Ederim.
İyi ki varsınız, iyi ki bugün
size
de bizimlesiniz.
Size böyle bakıyorum, her zaman böyle bakmam. Ama sizi görünce böyle bakıyorum.
Ne mutlu, ne mutlu bana. Sevgili dinleyicilerimiz, tabii Sungun abiyle biz yıllar oldu ama kaç yıl olduğunu söylemeyeceğim abi.
Söylemeyelim,
müsaadenizle.
Söylemeyelim.
Onu söyle, o aramızda tamam, sır tamam. Olarak kalsın. İlk dediğim gibi 9 yaşındaydım. TRT Ankara Radyosu'nun stüdyolarından şu anki kalbimin çarptığı gibi bir heyecanla girdim. Sevgili Sungun abi, Ejder Akışık,
rahmetli.
Allah rahmet eylesin. Çok çok kıymetli biriydi. Rüştü Asyalı'yı hatırlıyorum.
Elbette, elbette. Rüştü abi benim üst dönemimdendi. Çocuk saatinde bir gelenek vardır. Yeni bir kuşak geldiği zaman bir önceki kuşaktan yönetmenlik yapabilecek olanlar yeni gelen kuşağı eğitirler.
İşte sizsiniz o. Sizdiniz o. Ben bir de Ankara Radyosu'ndaki o koskocaman bir beyaz saat vardır. Onu çok iyi hatırlıyorum. Hatta şimdi Sungun abiyi davet ettik programa ama ondan çok ben konuşuyorum gibi hissettim ama bunları söylemek zorundayım. Çünkü
ben onu... de hayran hayran seni seyrediyorum.
Çünkü onu görünce bütün anılarım canlandı. Sungun abinin bize ilk öğrettiği şuydu. Stüdyodan girdiğimiz anda, saatlerinizi lütfen duvar saatine göre ayarlayın. Bir saniye dahi o stüdyoya geç gelmeyeceksiniz. İlk öğrendiğim buydu abi sizden.
Siz ve biz çocuk saatinin nosyonuyla yetiştik. Ve şimdi bir bakıyorum. Sizden önceki kuşak, bizim dönem, bizden öncekiler. O kadar değerli isimler var ki. Ve o çocuk saati bizim için o kadar özel bir okul olmuş ki.
Evet.
Yani... İşe yaramaz diye tabir edeceğim. Çocuk saatinin hiçbir kuşağından hiç işe yaramaz adam çıkmadı.
Abi şöyle...
Bu özel terbiyeyle yetiştik hepimiz.
Kesinlikle bunda hani ben bizzat yaşadığım için, tabii ki siz de bizim hem eğitmenimiz hem yönetmenimiz hem abimiz olduğunuz için çok rahatlıkla
abiniz,
söylüyorum.
Abiniz, abiniz.
Çok rahatlıkla söylüyorum. Bambaşka bir meslek dalında eğitim gördüm. Lisansım başka bir alanda, yüksek lisansım başka bir alanda ama işte o sizin bana aşıladığınız bu stüdyo sevgisi, bu mikrofon aşkı, o çocukluğumdan gelen o sıcaklık beni yıllar sonra yine bu stüdyolardan tüm dinleyicilerimize ulaştırma şansını ve fırsatını sağladı. Sanıyorum her şeyi size borçluyum. Çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim. Ne demek? Ben de çocuk saatinden sonra seslendirme yapmaya başladım ve bu işi o kadar çok sevdim ki. Bir süre sonra rahmetli Turgut Özakman'ın yazdığı Ah Şu Gençler ve Masal Var Masalcık Var diye, biri gençlik oyunu, biri çocuk oyunu, sevgili Rüştü abinin yönettiği, evet, iki oyunda rol aldım. O tiyatro aşkı bu sefer içimde alevlendi. Ama bir yandan da ortaokulu Tarsus Amerikan Koleji'nde okudum, liseyi Ankara Koleji'nde okudum. Sonra da Hacettepe işletmeyi bitirdim.
Evet.
Bütün bu işleri yaparken. Benim babam memur, annem ev hanımı. Babam da işte bir bakanlık müfettişiydi. Beni çok zor şartlar altında okuttular. Hatta bir yıl kardeşim benden 6 yaş küçüktür. Ben lise sondayken o da işte ortaokula yeni başlamıştı. Hı. O da kolej sınavını kazanmıştı. Çok zorlanarak okuttular bizi. Ben üniversiteyi bitirdim. Babam beni kenara çekti. E dedi, ne yapacağına karar verdin mi? Ben dedim bu işleri yapacağım babacığım dedim. biz dedi seni o kadar kolejlerde okuttuk bu kadar mahrumiyette. Sen Hacettepe işletmeyi bitirdin. Bu eğitimin öğrenimin ne olacak? Babacığım dedim sizinle bir anlaşma yapalım. Bırakın ben istediğim, sevdiğim, iyi olduğum işi yapayım. Eğer bir gün sizden bir lira borç istemek zorunda kalırsam, o gün her ne yapıyorsam bırakacağım ve siz ne derseniz onu yapacağım diye bir teklifte bulundum. Babam peki iyi görelim bakalım dedi. Şimdilik borç istemek zorunda kalmadım bu şu ana kadar. Buraya kadar idare ettik yani.
Abi zaten hani Allah nazardan saklasın maşallah. O kadar mükemmel bir sesiniz var ki.
Çok teşekkür ederim.
Şimdi sevgili dinleyicilerimiz sizi hep sesleriyle, sesinizle tanıyorlar. Şu anda radyoda olduğumuz için şanslıyız. Sizi ses olarak çünkü zihinlerine işlediler. Ama sanıyorum dışarıda dolandığınızda, ne bileyim taksiye bindiğinizde ya da bir marketten alışveriş yaptığınızda ben bir ekmek alabilir miyim? Ya da beni işte şuradan şuraya götürür müsünüz dediğinizde.
Tom Cruise ekmek istiyor.
Mutlaka onu hissediyorlardır. Tom Cruise ekmek istiyor. Abi o kadar özdeşleşti ki o isimler sizinle. İnanın ben filmleri izlediğimde eğer Tom Cruise'u Sungun Babacan seslendirmemişse, bambaşka biri seslendirmişse, yok ya diyorum herhalde o Tom Cruise değil, başka biri oynuyor. Mümkün değil. Nasıl bu kadar özdeşleşti bu isimler sizinle?
Vallahi bilmiyorum ama sana bir şey anlatayım mı? Bunu Ekşi Sözlük'te okudum ve çok güldüm. Şimdi yazan çocuk oturmuş televizyon seyrediyormuş. Televizyonda da benim bir röportajım varmış. O sırada annesi gelmiş. Bakmış televizyona, bu adam demiş Türk değil mi? Türk demiş çocuk. Niye dublaj yapmışlar o zaman? Yani benim sesim bir tek bana yakışmıyor galiba.
Estağfurullah abicim, olur mu? Her şeyinizle gerçekten inanılmazsınız. Hep o ilk hatırladığım halinizde, o bize eğitim verdiğiniz gündeki halinizde, o sesinizde ve sesiniz niye hiç değişmiyor abi? İnsanın biraz olsun sesi yaşlanmaz mı?
Bilmiyorum, gençler bundan çok şikayetçi. Ama ben de şey diyorum onlara, daha babamı konuşacaksınız diyorum. Ben buradayım ve böyleyim, Tom Cruise'u konuşurum. Siz gelip babamı konuşacaksınız diyorum. Ondan sonra da şey diyorum, bir 20 yıl daha bekleyin önünüzü açacağım diyorum.
Çok bir zaman kalmamış abi, 20 yıl. bu arada tabii yalnız Tom Cruise değil, benim artık o kadar alışık olduğum sesler ki, Tom Hanks'i hatırlıyorum. Tom Hanks, değil mi Forrest Gump'ta? Andy Garcia'yı hatırlıyorum Andy yine Garcia. Sizin sesinizden. Brad Pitt'i hatırlıyorum. Hatta o değişik film, hani yaşlanıyor, ilk başta yaşlı olarak dünyaya geliyor.
Benjamin Button'ın tuhaf hikayesi.
Mesela onda, ama işte bu da bence abimin, sevgili Sungun Babacan'ın zaten mükemmel olduğunun bir başka göstergesi. Orada çünkü hem en yaşlıyı oynuyorsunuz. Hı. Ve sonra aslında 20 yaşında bir genç delikanlıyı. Yani sesinizi 70'li yaşlardan 25'li yaşlara kadar düşürebilmek de işte o yeteneğin bir parçası olsa gerek.
Çok teşekkür ederim. Bununla ilgili bir anımı anlatabilir miyim?
Tabii ki, lütfen.
Highlander diye bir film var, İskoçyalı. Başrolde Christopher Lambert var. Onu seslendiriyorum ben. Tek başıma girdim, kanal alıyoruz. Konuştum. 10. sayfaya geldim. Adam bir anda 120 yaşına geldi. Durduk. Sesçi dedi ki, abi masayla oynamamı ister misin dedi.
Yaşlandırmak için.
Yaşlandırmak için deforme edecek. Gerek yok dedim, sen gir. Olmazsa döneriz dedim. Peki abi dedi. Aldım ben işte 120 yaş için ne yapabileceksem. Bir şeyler yaptım. Aldım sahneyi, bitti. Sesçi bastı düğmeye. Sungun abi dedi, çok güzel oldu dedi. Oğlum dedim, güzel olur tabii. Benim sesim zaten bu. Ben öbürünü taklit ediyorum.
Ay abi, bir de Kermit'i hatırlıyorum.
Kermit.
Evet.
Ne olur yapın biraz. Şöyle bir iki dakika hatırlayalım.
Ne yapmamı istiyorsun mesela?
Mesela bana, gençlere, çocuklara bir şeyler söyleyin. Onlara peki, çocuk saatiyle ilgili bir şeyler söyleyin.
Çocuk saatiyle ilgili söylemeyeyim de istersen üçgen nasıl yapılır onu anlatayım.
Çok seviniriz.
Çizgiyi alırsın, eline tebeşiri alırsın, tahtanın karşısına geçersin, bir çizgi çizersin. Ondan sonra yukarı doğru da eğik bir çizgi çizersin diye. Ondan sonra
öbür çizgiyi de onlarla birleştirirsin. Üç taraflı bir şekil olur. Bunun adı da üçgendir. Al sana üçgen. Artık bu ses benden çıkmıyor sizin.
Abi nasıl çıkmıyor? Benim şu anda o yeşil renkte Kermit gözümün önünde canlandı. Hani ben o an bir an böyle gözlerimi kapattım ve oydu. Evet, oydunuz siz. Tom Cruise'dan da şöyle bir cümle rica etsem çok mu şey istemiş olurum?
Hayır, çok şey istemiş olmazsın. Bu benim yakışıklı sesim. Tom Cruise'u da bu sesle konuşurum.
Ay, abicim iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ederim.
Ne kadar mutlu ettiniz beni.
Seni görmek de beni çok mutlu etti.
Bu arada şimdi hep çocuk saatinden bahsettik ama artık çocuk saati yok ne yazık ki.
Maalesef.
Bu anlamda hani söylemek istediğiniz bir şeyler olur mu? Çünkü çocuk saati bir okuldu bizim için ve şu anda o okul aslında kapalı.
Buradan Eğitim Dairesi Başkanlığından İstanbul'daki seslendirme yönetmenlerine bildiklerimi aktarmam için bir davet aldım. Hı hı. Onun için Ankara'ya geldim. Biraz önce Eğitim Daire Başkanlığı'nda bir hanımla sohbet ediyorduk. Ona çocuk saatinin önemini ve ne kadar değerli olduğunu anlattım. Acaba dedim tekrar açılması için bir çaba gösterilebilir mi? Elimizden geleni yapacağız dedi. Radyo Daire Başkanı'yla görüşeceğiz dedi. Böylece sana da bir müjde vermiş olayım.
Çok güzel olur.
Ama artık yönetmen sen gidersin. Ben İstanbul'dayım.
Abicim estağfurullah. Hani sizden öğrendiklerimizi artık boynumuzun borcu tabii ki bizden sonraki küçüklere aktarmak ama sizsiz olmaz.
Gelirim, ben de seyretmeye gelirim.
Peki abi, bunun dışında seslendirme sanatçılığınızın dışında yönetmenlik de yapıyorsunuz. Seslendirme yönetmenliği de yapıyorsunuz. Bir de bildiğim kadarıyla çevirmenlik yönünüz de var. Hı-hı. Biraz da o yönlerinizden bahsedelim mi?
Çevirmenlik de çok severek yaptığım bir işti. Artık yapmıyorum. Son olarak Neil Simon'ın iki oyununu çevirdim.
Tiyatro.
Devlet Tiyatrosu'nun oynadı. Çevirmenliğe başlamam. Çok sevdiğim bir ama çok da korktuğum bir seslendirme müdürümüz vardı. Türker Atakan diye. Şimdi eşiyle birlikte, Zeynep abla ile birlikte Bodrum'a yerleştiler. O kadar sertti ki, ya da bize o gençliğimizde o kadar sert gibi gelirdi ki, kapısının önünden geçerken Allah'ım inşallah başka tarafa bakıyordur da bizi görmez filan diye geçerdik. Bir gün ben kapısının önünden yine böyle korka korka geçerken Sungun dedi, gel buraya dedi. Buyurun Türker abi dedim. Sen dedi böyle seslendirmeyle para kazanmaya alıştın. Yeter artık dedi, çeviriye başlayacaksın dedi. Peki abi dedim. Bana bir belgesel verdi. Hiç unutmuyorum. Kuzey Buz Denizi'nde yaşayan kuşlarla ilgili bir belgesel verdi. Çeviriyorum. Şimdi yaptım. Çok fazla zorlanmadım ama bir iki tane kuş var. Kuşların orijinal adı var. Ama onlara Türkçe bir ad olması gerekiyor. Yani kaynaklarım son derece sınırlı. Bir resimli bilgi var. Açıp ona bakabiliriz. Ya da sözlüğü açıyorsun. Kuzey Buz Denizi'nde yaşayan bir kuş diyor. Bunu ben nereden öğrenebilirim diye düşündüm, taşındım. Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne gitmeye karar verdim. Gittim oraya, bu konularla kimin ilgilendiğini, terminolojiyle kimin ilgilendiğini sordum. Birini gösterdiler. Dedim ki böyle böyle bir kuş var, bunun adı ne acaba? Bana yardımcı olur musunuz? Aslanım dedi. Sen dedi buna dedi moribikli guguk kuşu diyeceksin dedi. O literatüre öyle geçecek. Biz de ona moribikli guguk kuşu diyeceğiz dedi. Eğer Kuzey Buz Denizi'ne gider, mor ibikli guguk kuşunu görürsen beni hatırla, olur mu?
Abi şimdi en çok aslında gençlerin merak ettiği bu seslendirme işi nasıl yapılıyor? Biraz hani akıllarında canlandırabilmeleri için onların o izlediği filmi dublajı bitmiş halinden başlangıç haline doğru bir yolculuğa götürürsek nasıl başlıyor, nasıl devam ediyor? Çok kısa da ondan bahsetmenizi rica edebilir miyim?
Bunu yönetmen açısından mı yapmamı istiyorsun?
Evet, evet. Bir yönetmen gibi.
Bir yönetmen olarak. Seslendirme müdürlerine materyal yurt dışından gelir. Ya daha doğrusu dış kaynaklar seslendirmeye teslim eder. Seslendirme müdürleri de onu yönetmenlere dağıtır. Yönetmenler kendilerine düşen filmi çeviriye verirler. Çalıştıkları çevirmeni. Bir tarihte anlaşırlar. O tarihte çeviri gelir. Yönetmenin önce bir filme ve tekste göz atması gerekir. Kayıt sırasında hakim olabilmesi için. Hı hı. Daha sonra distribüsyon aşaması gelir. Yani kast aşaması, rol dağıtımı aşaması gelir. Yönetmen elinde tekstiyle birlikte hangi rolü kimin konuşacağına karar verir. Sanatçılara haber verilir. Sanatçılar gelir, kayda girmeden önce prova yaparlar. Seslendirecekleri adamı tanırlar. Sonra kayda girilir. Seslendirme bittikten sonra da montaj denen bir işlem vardır. Mix denen bir işlem vardır. Mix'te kaydedilen Türkçe seslerle filmin efektlerinin ve soundtrack'inin olduğu bizim Enterband dediğimiz Enter kanalında kayıtlı olan ses birleştirilir. Yani mix edilir. Ondan sonra yayına hazır hale getirilir ve ilgili birime teslim edilir.
Evet, çok güzel anlattınız. Bir de sanatçı yönünden dinleyebilir miyiz?
Sanatçı seslendirme müdürleri bize, seslendirme yönetmenleri bizi arasın diye evde beklerler.
Birinci kural.
Birinci kural.
Aslında gerçekten o kadar çok tiyatrocu var ki onların arasında, hani ben şu anlamda söylemek de istiyorum. Siz bir seslendirme sanatçısısınız ama nice tiyatrocular var aslında sizin yerinizde olmak isteyen ve sizin yaptığınız işi devam ettirebilmek isteyen. Hani tıpkı sizin söylediğiniz gibi evde arasın ve ben de geleyim seslendirme yapayım, Tom Cruise'u okuyayım, konuşayım isteyen. Biraz aslında onların dilinden belki anlatmak lazım bu seslendirme işini.
Sizinciğim, şöyle, iyi seslendirmeci iyi tiyatrocu olacak diye bir şey yok. İyi tiyatrocu iyi seslendirmeci olacak diye bir şey yok. Seslendirme ile tiyatro çok farklı şeyler aslında. Ben mesela kendimi o açıdan şanslı hissediyorum tiyatro sanatçılarına göre. Çünkü onların %100 performansı varsa sahneye çıktıkları zaman bunun bir kısmı mimiğe gidiyor, bir kısmı jeste gidiyor, bir kısmı mizansene gidiyor, bir kısmı makyajına gidiyor, bir kısmı efekte gidiyor, bir kısmını ışıktan alıyor, şudur budur. Bu performansını dağıtıyor. %10, %15 diye dağıtıyor.
Daha şanslı aslında.
Hayır şu, ama...
Ama seslendirme sanatçısına göre bence daha şanslı. Elini kolunu kullanabiliyor, mimiklerini izleyici görüyor.
Seslendirmede elini kolunu kullanmasına gerek var mı sizin?
İşte seslendirme sanatçısının işi daha zor. Onu demek istiyorum.
Ha, tabii, tabii.
O anlamda tabii. Tiyatrocu daha şanslı. Çünkü seyirci onu görüyor.
Elbette.
Ben... Bedenini görüyor, elini yüzünü nasıl kullandığını algılıyor. Ve hani dediniz ya %10 ona dağıtıyor, %10 tabii. Ona dağıtıyor. Ama seslendirme sanatçısının bir tek sesi var.
Tabii, tabii onu söyleyecektim. Bunları yaparken sesine de diyelim ki %20'sini ayırıyor performansının. Ama benim %100'üm ses.
Evet.
Ben gelirim radyoya, bana bir tekst verirler. Sungun derler, James hadi gir stüdyoya ve bize bir dünya yarat derler. Ve dünya yaratırım. O dünyayı yaratmayı başarabilirsem seyirci benimle birlikte paylaşır. Başaramazsam bu ne ya der, radyoyu kapatır.
Çoğu zaman gerçekten dediğiniz gibi çoğu filmi sırf seslendirmesi güzel değil diye izlemediğimi bizzat ben biliyorum.
Elbette, elbette. Çok farkında olmayan, sen bu işlerin içinde bir insan olduğun için iyi seslendirme ile kötü seslendirmenin arasındaki farkı biliyorsun. Bazen seyirciler filmi beğenmeyip kanalı değiştiriyorlar.
Ama niye beğenmediklerinin
niye
farkında değiller.
Niye beğenmediklerinin farkında değiller. Belki de o kötü seslendirme yüzünden izleyemiyorlar filmi ve kanalı değiştiriyorlar.
Evet. Sungun abicim iyi ki varsınız. İyi ki hala Tom Cruise'u, iyi ki hala Tom Hanks'i, iyi ki hala diğerlerini siz seslendiriyorsunuz. Ben sadece iki isim saydım ama sevgili dinleyiciler önümde bir liste var, 3 sayfa. Okumaya inanın programın süresi yetmez. Bu 3 sayfada eminim ki daha önceden internette kayda girdiği için belki o 3 sayfa nice 3 sayfadır. Ağzınıza yüreğinize sağlık, nefesinize sağlık. İnşallah bundan sonra da yıllar yılı sizin seslendirdiğiniz o sanatçıları, ben hep onları zaten sizin sesinizle tanıyorum. İşin kötü tarafı, bir gün Oscar alıyorlar ve kendi sesleriyle konuşuyorlar ya, yok diyorum o değil, o Sungun abinin sesi olmadığı için kesinlikle o kişi ona ait, o ses ona ait olamaz. O kadar artık özdeşleşti ki bizimle ve diliyorum ki yıllar yılı biz o sesleri sizin sesinizden, o isimleri sizin sesinizden izlemeye devam ederiz.
Vedalaşmadan önce çok kısa bir anımı anlatabilir
lütfen,
miyim?
Lütfen, lütfen buyurun.
Beni çok etkileyen Birdie diye bir film vardı. Bundan belki 20-25 yıl önce Ankara'dayken ben seslendirdiğimiz. Yekta Kopan'la ben konuşmuştuk. O filmin etkisinden, filmde böyle hüngür hıçkırık gerçekten ağladım. Elimde teksti tutamıyorum. Vietnam gazisi, toplumdan dışlanmış iki gencin çok böyle sarsıcı öyküsü. 2-3 gün kendime gelemedim o filmi konuştuktan sonra. Sonra tabii ki kaçırmadım, seyrettim. Sonra bir gün orijinalini seyrettim. Baktım baktım eşime şey dedim. Cık, bu ses olmamış ya dedim.
İnanın aynı hissiyat.
Böyle de ukalayım yani.
Estağfurullah, estağfurullah abicim. Aynı hissiyatı ben de taşıyorum. Süremiz bitti biliyorum ama ben de şu anımı anlatmadan kapatmak istemiyorum müsaadenizle. Sizinle olan bir anı. Deniz Gökçe Ezgi'yi hatırlarsınız.
Hatırlamaz mıyım?
Yine bizim tabii. Devreden. O şimdi devre tiyatrosu sanatçısı. Soyadı değişmiştir bilemiyorum ama selamlar olsun eğer dinliyorsa. Deniz Gökçe ile ikimizin bir küçük oyunu var. Siz de yönetmensiniz. Deniz Gökçe benim kardeşim rolünü oynuyor. Ben düşüyorum, o da benim yanıma gelip işte abla abla ne oldu, bacağını mı incittin filan diyecek. Ya da tam tersi. Deniz Gökçe teksti bırakıyor biz seslendirmeyi yaparken. Ben yere düşüyorum, bu arada stüdyonun içindeyiz. Ben yere eğiliyorum, ah oh bir şeyler diyorum, bacağım acıdı. O da geliyor, abla abla ne oldu, ama biz mikrofondan tamamen gittik bu arada. Biz gerçekten orayı bir tiyatro sahnesi algıladık. Kendimizi yerlere attık. Ben yerde kıvranıyorum. O başıma geldi, beni avutmaya çalışıyor.
Tekst unutuldu.
Tekst falan unutuldu. Biz yerde yatıyoruz ikimiz de. Siz durdurdunuz kaydı. Kızlar ne yapıyorsunuz dediniz. Abi oynuyoruz dedik. Dedi ki tiyatro değil burası. Dediniz ki mikrofonda oynamanız gerekiyor. Kendinizi yerden yere atmanızın hiçbir anlamı yok.
Boşa çabalıyorsunuz.
Boşa çabalıyorsunuz. Aynı o çıkardığınız sesleri ve söylediğiniz cümleleri mikrofona söyleyin.
Burayı bir daha alıyoruz demişim.
Aynen öyle dediniz. Burayı bir daha alıyoruz. Ve biz baştan bu sefer mikrofona.
Mikrofon karşısında.
Muhtemelen de 11-12 yaşlarındaydık. Abicim çok teşekkür ederim. Nice zamandır gerçekten yaşamadığım kadar güzel dakikalar yaşattınız bana.
Sen de bana.
İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz ve iyi ki Ankara'ya geldiniz de stüdyomuza konuk oldunuz. Ne kadar mutlu ettiniz
çok
bizi.
Çok teşekkür ederim. Siz beni hatırlamakla çok mutlu ettiniz, onore ettiniz. Ayrıca seni gördüğüme çok mutlu oldum. Seni seviyorum.
Biz de sizi çok seviyoruz. İnşallah tüm dinleyicilerimiz de bu sesi bir kez daha duymaktan dolayı mutlu olmuşlardır. Nice nice filmlere diyelim ve sizi sevgilerle saygılar.
Sevgili dinleyicilerimiz, 2019 yılında sevgili Sungun Babacan'la, Sungun abimizle radyomuzda gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi yayınladık. Büyük ustaya bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz. Ve yine dediğimiz gibi o hep kalbimizde, ruhumuzda ve kulaklarımızda o harika sesiyle yaşamaya devam edecek. Böylelikle Güne Bakan'ın da sonuna gelmiş olduk sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Güne Bakan.